iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Evet, iklim için başladı. Bendeniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve destekçimiz Altuğ Yaka'ya da çok teşekkür ederek başlayalım hemen. Biraz geciktik ama bazen böyle olabiliyor. Tam Bambi'nin üzerine de avdan bahsetmenin zamanı, bütün uyarılara rağmen dehşet verici bir haber. Fırat Bulut'un gazete duvardan yazdığı, bakanlığın, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yayınladığı talimatname konusu 2022-2023 av turizmi uygulama talimatı. Buna göre yüzlerce hayvan, yaban hayvanı para karşılığında avlanacak ve aralarında da nesli tehlike altında, tükenme tehlikesi altında olan türler de var. Mesela çengel boynuzlu dağ keçisi.
Mesela yüzlerce... onlar daha pahalı oluyor mu? Veya türü tükenme tehlikesi altında, nadir falan diye.
Tabii.
Oluyor mu?
Olmaz mı?
Olmaz mı? Takip ediyor bunu. Yani yaban keçisi, Anadolu koyunu, dağ keçisi gibi nesli tehlike altında olan birçok türün de bulunduğu 382 yaban hayvanın avlanmasının önünü açmış talimatname. Ve ciddi de bir tepki gösterilmiş. Yani Türkiye'nin farklı illerinde yaban keçisi, kızıl geyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, Bambi türünden ve Anadolu yaban koyunu gibi türlerin avlanmasına izin verilecek. Neden? Çünkü para lazım. Talimatnamede avlanacak türlerin özellikleri, avlanma usulü, av tarihleri, avlanma için belirlenen yerler, kota ve ücret gibi bilgilere değer verilmiş. Yani dört başı mamur bir talimatname. Üstelik de çok sevindirici bir haber diyelim. Her il için ücret farklıymış. Yani daha yoksul olan iller için daha yüksek mi ücret alınıyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Devlet avla ne demekse bu, milli park ve yaban hayatı geliştirme sahalarında para karşılığı avlayabiliyoruz, öldürebiliyoruz bu hayvanları. İskenderun'da, Arsuz'da 9 yaban keçisi için toplam 30 bin lira ücret belirlemiş. Gümüşhane'de Ünlüpınar Yaylası'nda bir yaban keçisi için 184 bin lira. Bu bayağı yüksek. Yani bir adet yaban hayvanı için belirlenen ücretler de şöyle. Yaban hayvanlarından yaban keçisi en düşük 3300, en yüksek 184 bin lira. Hatalı boynuzlu yaban keçisi en düşük 5, en yüksek 10 bin lira. Adıyaman'da Hisar Şengil Devlet Avlağı'nda iki melez yaban keçisi için toplam 120 bin. Adıyaman Rezip Devlet Avlağı'nda iki melez yaban keçisi 126 bin. Kızıl geyik için en düşük 7 bin, en yüksek 40 bin. Bir de Bern Sözleşmesi var. Orada kesin korunması gereken fauna, yani hayvan türleri arasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri 6.000 ile 14.000 arasında. Yani koruma filan parasını verince kesin koruma kalmıyor. Bir de en yüksek ücretli olan biri de Anadolu yaban koyunuymuş. Dünyada sadece Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan bu hayvanlar Konya'da avlanacakmış ama.
Yaşadığı tek yer.
Evet, yaşadığı tek yerde ve nesli de tükenmek üzereyken Konya'da avlanma izni çekmiş ama 4 tane avlanma kotası varmış. Toplam 250 bin lira ücret belirlenmiş.
Şeyde Ömer abi birkaç bir şey söyleyeyim ben bu özellikle Anadolu yaban koyunundan başlayıp. Dünyadaki sayısı 600'dü bu canlının ve yıllardır koruma çalışmalarıyla zar zor sayısı arttırılmaya çalışılıp işte farklı bir takım noktalara da bu hayvanı yerleştirme şeklinde bir takım faaliyetler yürütüldü. Ve sayısı az da olsa artmaya başladı bu hayvanın ama ya o kadar nadir bir canlı ki yani her bir birey çok önemli o neslin devam etmesinde. Yani ve biz bu hayvanı meğerse şunu anlıyoruz işte. Bugüne kadar öldürmek için çoğaltmışız. Yani koruma çalışmamız bu hayvanı öldürme amaçlıymış meğerse. Çünkü şöyle bir şey var. Bakan bu Av Yaban Hayat'ın resmi gazetede çıkan şeyini ben hepsini inceledim bundan iki hafta önce. Bunlar avlanan hayvanlar. Bir de kaderi iki dudak arasında olan hayvanlar var. Sayıya göre avlanıp avlanmamasına karar vereceğiz denen hayvanlar var. Yani sayıya göre bu ifadenin karşılığı olarak yaban koyununu düşündüğümüzde sayısı dünyada doğada en az olan hayvanlardan birinden bahsediyoruz. Koyunun atasından bahsediyoruz. Bin bile değil Türkiye'deki sayısı.
Bin bile... Türkiye'de var öyle mi? Evet.
Evet, bin bile değil sayısı. Ve biz bu hayvanın mesela demek ki yeterli sayıya ulaştığını düşünmüş ki yetkililer ava açmışlar. Tabii nadir olduğu için de biraz önce Özdeş'in sorduğu sorunun yanıtı en pahalılarından bir tanesi olmuş. Yani
toplam şey 150 bin lira.
Evet. Bu av sezonu 20'sinde açıldı. 20 Ağustos'ta açıldı. 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu, elmabaş, patka ve çakalla başladı. Ardından listeye eklenenle beraber şunu görüyorsunuz ki Türkiye'deki yani yolda yolakta gördüğümüz her an her yerde rastlayabileceğimiz örneğin kargalar ya bunları niye avlıyoruz? Bunları niye kurşun sıkıyoruz? Ayrıca ilk açılan bu kuşlarla beraber bu hayvanlarla beraber iki tane tür var ki bunlardan bir tanesi elmabaş patka, diğeri de üveyik. Bunlar yok olmak üzere olan türler. Kırmızı listedeki türler. Ve bunlar yıllardır biyolojik çeşitliliği savunan, doğa korumayı savunan insanlar tarafından kampanyalara konu edilmesine rağmen bu listeden çıkmıyorlar. Ya, o kadar nadir canlılar ki bizim Türkiye'de bunlar kırmızı listedeler. Ben bunu av derneklerinin yönetim kurulundaki insanlara sorduğumda ya bu hayvanlar bu kadar nadir. Bunu niye avında ısrar ediyorsunuz dediğimde yok bunlar o kadar nadir değil ki falan şeklinde akademisyen düzeyindeki insanlardan yanıt alıyorum. Ama bu böyle kırmızı listede siz bunu kime soruyorsunuz, hangi bilimsel verilerle hareket ediyorsunuz diye sorduğumda da Avrupa'daki avcılara sorduklarını söylüyorlar.
Bu durumdan geçen yıl da konuştuğumuzda biraz bahsetmiştin.
Evet gerçekten. Evet.
Şimdi bu derneklerin tabii bu ihaleler üzerinde bir özel bir yetkisi de vardı değil mi? Onlar yani belirliyorlar galiba.
Şöyle bir şey, Av Yaban Hayatı diye bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonun şu an yanlış hatırlamıyorsam 23 üyesi oluyor. Ama bu üyelerin çoğunluğu avla ilgili, avcı ya da avla bağlantılı kurumlardan oluşuyor. Yani burada bu canlıların hayatını savunabilecek bu komisyonda bir ya da bir bilim insanı ya da bir tane STK dışında geri kalan neredeyse her kurum ya da kişi bir şekilde avla bağlantılı. Ve dolayısıyla kararlar o masada alınıyor. Neyin avlanıp neyin alınmayacağını. Yani avcılara sorup neyi avlayalım diyoruz. Yani bu hiçbir bilimsel temeli olmayan herhangi bir veriye dayanmayan, işte gördüğümüz gibi en nadir canlıların bile namlunun ucuna konulabildiği bir süreç işletiliyor.
Yücel, yani bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani nadir, yok olmak üzere olan türler olması şart değil. Herhangi bir yaban hayvanının neden avlanıyor, öldürülüyor olması ve bunun da spor adı altında sunuluyor olması ayrı bir konuşma. Yani bu konuda mesela ilginç, bu duvardaki Fırat Bulut'un haberinden ilginç bir uzantı daha vardı, onu da okuyayım izninizle. Yani Bingöl, Erzurum ve Erzincan başta olmak üzere bölge illerde geçen yıllarda düzenlenen av ihalelerini yargıya taşıyarak iptal ettirmiş bir veteriner hekim Asgar Altınur. O da şimdi bu yeni çıkan, bakanlığın yeni çıkardığı talimatnameye ciddi bir tepki göstermiş. Yani geçen yıl Bingöl'de ve Erzincan'daki av ihalelerine karşı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtık ve iptal ettirdik ihaleleri. İdari mahkemenin verdiği karar Danıştay tarafından da onaylandı. Yine Danıştay 2021-22 av talimatnamesini gecikmeli de olsa tümden iptal etti. Buna rağmen her yıl av talimatnamesi yayınlamak suçtur diyor. Yargı kararlarını, yasaları dikkate almamaktır. Ve bakanlık yasa tanımayarak her yıl yaban hayvanlarını para karşılığında avlatıyor, avlattırıyor. Oysa mini parklar sınırlarında da yapıldığına dikkat çekmiş Altınöz, Asgar Altınöz, veteriner hekim. Milli park ilan edilen yerde avlanmak yasak ama bizzat bakanlık, bakanlığın kendisi burada avlanma yaptırıyor diyor. Artık ne söylenecek söz kalmamış. Yaban hayvanları milli değerdir, korumalıyız. Yaban hayatı koruması gereken bakanlık para karşılığında avlanma yaptırıyor. Türkiye'nin birçok yerinde av ihaleleri yasalara aykırı bulunarak iptal edildi ancak her yıl bunda ısrar ediliyor. Bakanlığın başka işi yok mu ki her yıl yaban hayvanlarını öldürtmekle uğraşıyor demiş. Yani av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza toplandığını da hatırlıyoruz bir başka şeyde. Vurma beni diye. Aman avcı vurma beni türküsüne de gönderme yaparak. İşte Tuz Gölü'nde senin de Yücel defalarca söylediğin gibi kaçak avcılar flamingoları vuruyor.
Flamingolar da var bu arada. Avlanması iki dudak arasında olan türler arasında. Yani şöyle ilginç bir durum var Ömer abi, çok garip. Yani Tuz Gölü'nde bu yıl, geçtiğimiz yıl hatırlarsanız, flamingo yavruları susuzluktan kuruyarak ölmüşler.
Evet, konuşmuştuk bunu da.
Evet, şimdi. Bu yıl da aynı durum yaşanmasın diye sivil toplum örgütünün bastırmasıyla birlikte bakanlık devreye girdi ve bu yıl oradaki flamingoların ölmemesi için bir takım çalışmalar yaptı ki başarılı çalışmalardı. Bütün amaç burada yuvadan, yumurtadan çıkan flamingo yavrularını uçana kadar su bulabilecek şekilde korumak ve muhafaza etmek. Her bir bireyin çünkü önemli bir fonksiyonu var, önemli bir rolü var bu türün neslinin devamında. Bir yandan bunu yaptık, oraya kamyonlarla su taşıyarak, hem de böyle nöbet tutarak başında. Ama öte yandan da geldik, bu hayvanların sayısının yeterli çoğunluğa ulaştığı düşünülürse, ki büyük ihtimalle öyle olacak, flamingoların ava açılabileceği kararını aldık. Flamingoya yani eti yok, budu yok.
Tamamen bir spor adı altında yapılan, evet, bir katliam aslında, cinayet yani. Ve buna bakanlık para için, bu paralar nerelerde kullanılıyor onu da ayrıca sormak lazım tabii.
Şimdi bir şeyin de altını da çizelim Ömer abi, onu atlamayalım. Yani sonuç itibariyle av biyolojik çeşitlilik üzerinde çok ciddi bir tehdit diyoruz. Ama bu tehdidi sadece avlanmaya açılan hayvanlar, hayatına bedel biçilen hayvanlar üzerinden görmememiz gerekiyor. Bu yasal avcılık yapanların kat be kat üstünde kaçak avcılık yapan insanlar var bu ülkede. Bunları engelleyemediğimiz gibi bunun önüne geçemediğimiz gibi ki yani şeyden bahsediyoruz aslında avcılar konusunda. Türkiye'de ordudan sonra en ciddi silahlı güç olarak görebiliriz. Sayıları çok çok fazla. Yani ruhsatlı olan avcıların yanında ruhsatsız olarak ava çıkan silah taşıyanlar bunun kat kat büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Biz onlar için herhangi bir önlem almadığımız için alamadığımız halde bir de onun üstüne bak bunları da koyabilir, avlayabilirsiniz diye tepside evet. Başka canlıların hayatını sunuyoruz. Yani
altın tepside yani şey bu resmen silah endüstrisine de büyük bir hizmet ve doğa karşılığında. Bir de şeyden az kalan süremizde bir iki dakikada da şeyden bahsetmek istiyorum. Yeşil Gazete'de önemli bir haber vardı demin Tuz Gölü demişken flamingolardan. Dünyanın en büyük tuz göllerinden Urmiye'nin öldüğüne dair İran'daki insan faktörüne ardından da iklim kriziyle gelen kuraklığa bağlıyor uzmanlar. Yani göldeki bitki ve hayvan habitatı tümüyle tehlike altındaymış. Urmiye ölüyor diyorlar ve tek müsebbibi de insan. Yani İran'da kronik su sorunu diye bir rapor yayınlamış İran Araştırmaları Merkezi. Ülke zaten dünyanın en kurak bölgelerinden birinde. Kurak, yarı kurak iklim koşulları görülen ve yıllık ortalama 242 milimetre sadece yağış alan ülkenin %91'ine Türkiye ortalamasından daha az yağış düşüyor. Şimdi yani pek çok gölde yok olma tehlikesiyle Urmiye başta olmak üzere Gavhuni, Bahtegan, Enzeli ve Hamu gibi göller ve çevre ülkeleri de tehdit ediyor diyor. Hiç şüphesiz yani beklenebilir mantıklı bir şey. UNESCO'nun biyosfer rezervleri listesinde yer alıyor Urmiye Gölü. %95'i kurumuş ve bu sadece Urmiye Havzası'nın değil çevre ülkeler içinde yani Furyan Gölü'nün içerdiği yüksek orandaki tuz hava koşullarıyla taşınıyor. İran'ın yanı sıra başta Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi çevre ülkelerinin toprak verimliliğini de risk altına alıyor. Zaten bataklık medeniyeti diye adlandırılan Irak'taki yerde kurumada ve çok eski bir medeniyetin de yok oluşa doğru hızla gittiğini söylüyoruz. Yani Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Tuğba Evrim Maden'le de konuşmuşlar. İran'ın kuzeybatısında köylülerin en önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılık çevresel bozulma nedeniyle ağır baskı altındaymış. 3 milyon insan göç etmek zorunda kalmış İran'da. Tabii bir de şeyde Hasan Keyf sonra Ilısu Barajı'yla şimdi Irak'ı büyük bir başta Irak olmak üzere komşu ülkelerini de Türkiye'nin ciddi bir şekilde kuraklığa büsbütün mahkum edecek bir de Dicle meselesi var.
Bu İran'daki su krizi üzerine 2017'de müthiş bir belgesel yapılmıştı. Matricid adı Matricide diye yazılıyor. Biz de o dönem su hakkı kampanyasında gösterimini yapmıştık. İran'ın bu büyük kalkınma hamlesi, mühendislik hatta İran İslam rejiminin iddiaları iddiasında suyun yönetimi nasıl büyük bir krize sebep olduğunu ve özel olarak da bir herhalde 15-20 dakika boyunca sadece Urmiye Gölü'nün nasıl kuruduğunu anlatıyorlardı. Çok etkileyici bir belgeseldi. Merak eden dinleyicilerimize tavsiye ederim. Matricide diye yazılıyor. 2017 yapımı belgesel.
Ana katli demek yani Matricide. Evet yani bizzat tabiat anayı, toprak anayı öldürmek anlamına geliyor. Vaziyet şey değil yani iklimin %20 insanların sarf faaliyetleri %80 sorumlu olduğunu belirten bir haberdi bu Urmiye. Ama sadece Urmiye'yi ve İran'ı değil başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeyi de ilgilendirdiğini bir kez daha söyleyelim. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu Urmiye Gölü ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim Ömer abi hemen kısaca. Yani o Urmiye Gölü'ne bakıp Türkiye'deki gölleri görebiliriz. Türkiye'deki göllerin geleceğini görebiliriz. Bu yönde bütün göller hızla kuruyor ve kuruduğunda altta kalan zemin insanlar için ciddi problem oluyorlar. Bunun örnekleri de yaşanıyor. Çünkü etrafında yaşayan insanlar sürekli atık deposu olarak kullanıyorlar. Şehirler, insanlar, köyler, kasabalar, bütün kimyasal, evsel atıklar, tarımsal atıklar, etraftaki çevrede yapılan tarımdan kaynaklı atıklar, zehirler göle akıyor yıllarca. Göl kuruduğunda taban ortaya çıkıyor ve o tabandaki tozlar, yıllarca biriken o kimyasallar rüzgarlarla taşınıyor ve bu civarda etrafta ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Urumiye Gölü bizim Tuz Gölü'yle de inanılmaz derecede benzer. Kuruma nedenleri de çok benzer. Etrafında yapılan tarım nedeniyle yeraltı suları göle ulaşmıyor. Yerüstü suları da barajlar ve bentler nedeniyle göle ulaşmıyor. Hem suyla beslenmiyor göl. Üstüne üstelik bir de iklim krizinin etkisiyle hızlı bir buharlaşma söz konusu. Bunlar üst üste binince de ortaya böyle bir korkunç tablo çıkıyor.
Evet, yani 3 milyon insanın göç etmesi ne demek ya? Evet, peki bu konuyu etraflıca konuşmaya tabii ki diğer programlarımızda da devam edeceğiz. Şimdi süreyi bitirdik. Hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.